Değerli dinleyenler, aziz dostlar, Erkam Radyo'ya, Söz Ola programına hoş geldiniz efendim. Hepinize hayır, huzur, bereket dolu bir gün ve hafta diliyoruz. Söz Ola programında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamızla beraber sizleri selamlıyoruz. Kıymetli hocam, selam ediyorum. Hayırlı, huzurlu anlarınız, bereketli zamanlarınız olsun efendim.
Teşekkür ederim cümlemizin inşallah.
Çok sağ olun. Şimdi hocam, bugün biraz kavramlar üzerine konuşsak istiyorum Söz Ola programımızda. Sizinle yaptığımız sohbetlerde kurduğunuz kimi cümleleri itinayla not etmişim, altını çizmişim. Misal diyorsunuz ki, arkadaşlar, kavramları dondurduğumuz zaman insan da donuyor.
Evet.
Kavramları dondurduğumuz zaman insan da donuyor. Kavramın anlamı yerine, zamanına göre değişir. Misal, iman nedir, İslam nedir, sabır nedir? Bu kavramları hakkını vererek doğru bir şekilde nasıl anlamak, nasıl tanımlamak, nasıl içini doldurmak gerekir? İnsanın diyorsunuz imanını canlı ve diri tutması başlı başına bir meydan okumadır.
Evet.
İşte buradan yola çıkarak biraz konuşalım. Bu kavramları, imanı, İslam'ı, sabrı, masivaya karşı meydan okumanın ne demek olduğunu ve kavramları yerli yerine oturtmanın neden bu kadar önemli olduğunu. Ne dersiniz efendim?
Evet, teşekkür ederim. Ben de kıymetli dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı bir program diliyorum inşallah.
İnşallah.
Bunlar bizim ezeli dertlerimiz. Bilhassa Tanzimat'tan sonra bütün aydınlarımız, Mehmet Akif başta olmak üzere, hepsi bu kavram ve konular tartışıldı. Yani kavramlar bize ait değilse biz olmuyoruz yani. İnsanı eyleme geçiren, harekete geçiren bir takım düşünceler var. Bu düşünceler bir kavramla somutlanıyorlar. Dolayısıyla ben buna çok dikkat ediyorum. Yani kavramların donması ne demek?
Evet.
Ne demek donması? Bir kavramın bir anlamı var ve o anlam her yerde hep aynı şekilde kullanılıyorsa o insan da donmuştur. Ondan bir bereket, bir feyiz hasıl olmuyor. Olmuyor. O kişi harekete geçmiyor. Bir insan harekete geçmesi için tanıştığı bir kavramı çok farklı bir yerden bakması lazım. Hani derler ya, bir insan baktığı yerden bir şeye bakmaya devam ettiği müddetçe hep aynı şeyi görür.
Bir insan
baktığı yerden bakmaya devam ettiği
hep aynı şeyi görür.
Yani o baktığı şeye başka bir yerden baktığında başka bir şey görecektir. Kavramlar 360 dereceli varlıklardır. Yani böyle 180 derece değil. 360 derece. Sürekli yeni yeni anlamlar çıkması lazım. Ben bunu hocam şeyden biliyorum. Hepimizin bildiği kavramlar. İşte iman nedir? En basitinden. İman nedir? Şimdi iman öyle bir silahtır ki, yani Mehmet Akif diyor diye, iman ilahi öyle bir cevherdir ki imansız yürek sinede paslı büyüktür diyor ya.
Evet.
Çok güzel. Yani iman bir cevherdir ve o cevheri körlettiğin zaman işine yaramıyor insanın. İman bizi 24 saat canlı tutması, aktif tutması, harekete tutması, eylemde tutması lazım ki işe yarasın. Ama siz bunu dondurduğun zaman şöyle oluyor. İman nedir? Efendim iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına imanın altı şartı var diye. Bunlara inanmaktır. Bunları kalben inanmak, dille tasdik etmektir. Tamam. Tamam. Adam diyor ki ben tamam böyle yaptım. Ben bu altı tane şartı inanıyorum. Kalben, dille tasdik ediyorum diyor. Bitiyor. İman peki bu mudur? Şimdi imanın bu tanımının eğer dondurursak bu iman bu kişiyi harekete geçirmiyor. Onu korumuyor. Onu işine yaramıyor. Hastalıkta, darlıkta, zorlukta, meşakkatte işine yaramıyor. Halbuki iman öyle bir cevher ki Mehmet Akif'in dediği gibi her an her yerde işe yarıyor. Şimdi bakın buna bir örnek vereceğim. Amr bin Abese radıyallahu anh bir gün Peygamber Efendimiz'e bazı sorular soruyor hocam. Aralarına şöyle bir diyalog geçiyor. Bunu Ahmed bin Hanbel'in merhumun Müsned'inden aldım.
Evet.
Diyor ki ya Resulullah diyor İslam nedir diyor. Soru bu. Şimdi peygamberimizin bir tavrı var. Zaman zaman konuşuyoruz. Biz bunu kaybettik. Peygamberimiz bir şeyi anlatırken mutlaka o kişiyi onu yabancılaştırarak anlatıyor. Hmm.
Daha akılda kalıcı ve kalpte tesirli olsun.
Evet. Niye? Şöyle. Bir insan bir şeyi bildiğini zannederse o bildiği şey onun işine yaramıyor artık. Yani tamam bu budur diyor. O değildir. Onu an o değildir. Yani beş öğretmenim tamam mı? Sınıfa gidiyorum. Bir konuyu anlatacağım. İşte efendim sabır nedir? Derste geçti diyelim. İşte tevhid nedir? Derste geçti. Tamam. Tevhid-i birliktir. Ne demek birliktir yani? Zıddı ne çokluktur. Peki bu nasıl anlayacak bu çocuk? Yani bunu dediğin zaman böyle olmuyor. Diyor ki ya. Peygamber şöyle bir şey yapıyor. Bir kişiye bir konuyu anlatacaksa önce onlara o konuyu yabancılaştırıyor. Ondan sonra anlatıyor. Hani örnek var ya. Mesela diyor ki bir gün otururken sahabelerine işte pehlivan kimdir diyor. Şimdi onlar pehlivanı biliyorlar kim olduğunu malumunuz. Diyor kimdir pehlivan? Ya Resulü tuttuğun yerine pehlivandır. İşte o değil diyor. Bak, hemen onlar onu yabancılaştırıyor. Allah Allah pehlivan kim o zaman diyor. Merak ediyorlar. Öğrenme öğretmenin en etkili yolu merak ettirmektir.
Muhatabı merak ettir.
Merak ettirirsin yani. Çünkü şöyle öğretme hocam. Öğretmenlerin en büyük zaafı da belki de budur. Öğretme bir konuyu belletmek değildir. Asıl öğretme bir kişi de öğrenme arzusu uyandırmaktır. Tamam mı? Öğrenme arzusu uyandırıyor. Mesela şimdi ben şöyle bir örnek vereyim buna. Ben evde genellikle çocuklarım bir şey istemem. Yani işte kızım su getir, oğlum çay getir falan böyle yapmam. Mümkün olduğu kadar kendim kalkarım, kendi işimi halletmeye çalışırım. O da. Çünkü şimdi kızım bunu da merak ediyor. Baba çay getireyim ben alırım kızım sen karışma falan diyorum. Tamam. O da herhalde merak ediyor bir gün bunu. Bana ısrar etti. Bir gün dedi ki niye çay istemiyorsun sana çay getireceğim falan kızdı bana tamam böyle. Ya bir şey getireyim sana falan dedim. Bir şey demedim. Ben seni niye böyle yaptığını biliyorum dedi. Niye dedim. Peygamberimiz böyle yaparmış dedi. Bak birdenbire. Şimdi ben desem ki ona kızım peygamberimiz böyle yaptığı için ben böyle yapıyorum desem. Bak bu kibire girer, gurura girer, öğüte girer, tavsiye. Yani halbuki ben onda anlamadan onu niye babam böyle yapıyorum merak ettirmişim. O bunu öğrenmiş ama. Fatma Bayram Allah selamet versin hanımefendinin bir vaazını duymuş.
Evet, evet.
Ya duymuş buradan ya peygamber böyle yapar. Bana diyor ki peygamber böyle yaparmış. O öğrenmiş onu bir yerde. Bakın çocuklarımızda da böyle, öğretmenlikte de böyle. Yani anne babanın buna dikkat edecek. Bir şeyi çocuğa anlatma. Anlatacağın şeyi merak ettir. Evet. Merak ettir. Şimdi peygamberimizin bu tekniği, biz buna şey diyoruz. Öğretme de yabancılaştırma. Peygamberimizin dedi pehlivanı anlatmak mı? Yok. Diyor ki asıl pehlivan öfkesi geldiği zaman öfkesini yutandır, galip olandır. Aa diyorlar. Birden bak pehlivanı yabancılaştırdı bunu. Pehlivanın anlamı sabit değil. Başka bir yerde yüksek bir ihtimal pehlivan anlamı değişecektir ya. Duruma göre. Bu durumda peygamberimizin böyle çok güzel yabancılaştırma örnekleri var hocam. Bunları bilmemiz lazım. Bak şimdi Amr bin Abes'e soruyor. Ya Resulullah diyor. İslam nedir? Şimdi İslam nedir sorusunun cevabı belli. Fıkıhta belli. Çünkü Cibril hadisi var malumunuz. Cibril hadisinde peygamberimiz Cebrail gelip soruyor. İslam nedir ya Resulullah diyor. O da diyor ki namaz kılman, oruç tutman, kelime-i şehadetim, hacca gitmen. İslam beş şartını sayıyor. Doğru söyledin diyor. İslam budur.
İman nedir diyor.
İman nedir
İhsan
diyor.
İhsan nedir diyor.
Üç şey soruyor cevaplarını veriyor. Ama peygamberimiz Abese'ye dedi ki diyor Amr bin Abese'ye. İslam güzel söz söylemek ve yemek yedirmedir. Bak.
Onun çünkü en çok ona ihtiyacı var.
Evet.
Muhatabın ihtiyacı.
Bir de anlam değişiverir. Yani İslam kelimesinin anlamı sabit değil. İslam beş şarttan ibaret değil. Bir insan Müslümanım diyor da insanı yemek yedirmiyorsa, cimrilik yapıyorsa, yemek yedirmekten kaçıyorsa o kişi İslam'ı sorgulasın diyor peygamberimiz. İmanını sorgulasın, inancını sorgulasın. Neden? Neden? Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de yemek yemeyi hep eleştirir ama yedirmeyi hep över. Bütün Kur'an boyunca Allah yedirme hep onu över. Şimdi sen Allah'ın övdüğü şeyden niye kaçıyorsun? Niye cimri olabilir? Yedirmek istemeyebilir. Bak bir, güzel söz söylemendir. Ha, demek ki bir kişi eğer Müslümanım diyor da güzel söz söylemiyorsa, kötü söz söylüyorsa, çirkin söz söylüyorsa, kaba sözler insanları kırıyorsa, rahatsız ediyorsa, abi diyor sen İslam'ını bir sorgula ya. Ya sen inancını bir sorgula ya. Müslüman, İslam, güzel söz, yemek yedirmendir diyor. Birden anlam değişti mi? Başka bir seferde İslam nedir diye peygamberimiz soruyor. Mesela misafirlere diyor işte ağırlamandır. Misafir sever.
Anne babana iyi davranmandır
evet, diyor. Evet diyor. Mesela aynı Abese devam ediyor. Ya Resulullah diyor. İman nedir diyor. İman nedir sorusun cevap belli. İman nedir? İman İman altı şartı var. Allah'a melekleri kitaplarına işte inanmaktır. Tamam, belli sabit. Ama sabit değil işte. Derdimiz bu ya. Diyor ki iman nedir? Dedi ki diyor, iman sabırlı olman ve hoşgörülü davranmandır.
Vay.
Ya bak, demek ki insan yemek yediremiyorsa, çirkin sözle konuşuyorsa İslam'ı sorgulasın. Bir kişi sabırsızsa, tahammülsüzse, ateş gibi, alev gibi ise ve hoşgörülü değilse imanını sorgulasın. Bak ne yaptı? Peygamberimiz sürekli kavramları günceliyor duruma göre. Mesela Mekke'de kabir ziyaretini şiddetle yasaklıyor. Hatta şirk olarak görüyor. Medine'ye göre tavsiye ediyor inadına.
Cennetli Baki kabristan.
Evet ki hayda diyor ya Resulullah. İşte o gün öyle bugün böyle diyor. Bak sürekli, çünkü şartlar değişince durum da değişir. Yani bunlar önemli şeyler. Sonra diyor ki peygamberimize, ya Resulullah hangi Müslümanlık daha üstündür dedim. Hangi Müslümanlık daha üstündür? Dedi ki diyor, elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsenin Müslümanlığı en büyük Müslümanlıktır. Halbuki Müslümanlık belli. İslam'ın 5 şartına uyarsın. İmanın 6 şartını kabul edersin. Böyle zannediyor.
Ama yok diyor Efendimiz.
Peygamber diyor ki hayır, o değil. Sadece o değil. Yunus Emre'nin dediği gibi, bir gönlü kırdıysa kıldığın namaz değil. Bir kalp kırdıysa yaptığın hac değil. Yani anla bunları. Hep derler ki ya Yunus Emre de atıyor. Namazın şartlarına kalp kırmamak mı varmış? Kardeşim işte bu hadiseye dayanıyor bunlar. Bak, eğer bir kişi elinden ve dilinden başkaları muzdaripse, şikayetçiyse, o kişi Müslümanlığı sorgulasın kardeşim. Mesela ben şimdi hocam çok garip bir şekilde ben Müslümansam, bir kişinin bana bakarak Müslümanla iğrenmesi lazım ya. Haşa, adam iğreniyor ya. Abi sen nasıl temsilde bulunuyorsun?
İnanmak... Sezai Bey'im aitti. İslam'ı öyle diri, öyle canlı yaşa ki seni öldürmeye gelen ya, seni görünce hayat bulsun, İslam'la şeref bulsun, evet, İslam'la canlansın.
Peygamberimiz Hazreti Ömer'in olduğu gibi Peygamberimizi öldürmeye geldi ama dirildi adam. Yani şimdi sen kardeşim, çünkü inanmak, biz şunu kaybettik ya. İnanmak aynı zamanda bir temsildir. Ki maalesef, yani bak maalesef diyorum, keşke öyle olmasa ama öyle. Çünkü biri, mesela ben işte öğretmenim, tamam. Biri bakarak, bana bakarak böyle öğretmen olacağını diyorsa, ben bu öğretmenlikten kazandığım paranın pulunu bak, külliyen haram yani.
Evet.
Öğretmenlikte insana nefret ettiriyorum ya. Öğrencim bana bakarak nefret ediyor. Diğeri bakıp öyle öğretmen mi olur diyor. Mesela ben hep söylüyorum, babayım. Biri bana bakarak böyle baba olmaz olsun ya. Bu nasıl baba dedirtiyorsa, ben babalıkta değilim. Onun vebali benim sırtımda, nimeti yok ama yani. Ben evlatım, böyle evlat olmaz olsun diyorsa annem babam bana, abi ben bittim ya. Çünkü olmak aynı zamanda bir temsildir.
Öyle tabii.
Biz bu temsili kaybettik.
Hiçbir inanmış insanın, hiçbir Müslümanın, değil mi hocam?
Ya.
Hiçbir şey yapmasa dahi kalben ve zihnen, diyelim ki İslam'a ve dini değerlere mesafe olan insanlara ya da biraz daha dünyası yabancı olan insanlara din buysa dedirtmememiz lazım.
Kesinlikle.
Hele gençlere. Hele asla. Gençlere.
Eğer dedirtiyorsak bak, o kişinin küfründen de şirkinden de uzaklaşmasından da sorunu biz oluyoruz. Çok vebali şeyler bunlar.
Din buysa dedirtmemek lazım.
Evet. Yani temsil ettiğin şeyin, her neyi temsil, babalık, işte abilik, evlatlık, öğretmenlik, işte Müslümanlık, her ne temsil ediyorsan, temsil ettiğin şeyin insanlar karşısındaki durumuna kötü bir örneksen, senin her şeyin sana haram ya. İnsan değilsin bir defa. Bunu yapma. Çok tehlikeli bir şey bu. Çünkü sana bakarak bir kişinin bir inançtan, bir düşünceden soğuması, kıyamete kadar o adam vebanın senin sırtında olması demek. Bunu yapma. Bak diyor peygamber, Müslüman kimdir? Elinde ve dilinde insanların güvende olduğu kişi en iyi Müslümandır. Dediği bu. Sonra diyor ki, ya Resulullah peki hangi iman daha üstündür diyor. Ben şimdi mesela düşünüyorum, hangi iman daha üstündür? Bana bir soru sorulsa, valla bu soruya cevap vermek zor ya. Ya hangi iman? Abi iman bir tanedir. Hangi iman ne demek ya? Hangi ne, nasıl?
İman.
Sor. Ama sorulmuş. Peygamberimizin cevabı şu. Diyor ki güzel ahlak. Yani ben şunu anlıyorum. İman az evvel neydi hocam? Sabır ve hoşgörüydü. Şu anda iman birden güzel ahlak oldu. Yani birisi senin ahlakına bakarak imreniyorsa var ya, sen köşeye döndün abi. Hani diyor ya Lokman Hekim'e, efendim diyorlar, bu kadar edepli olmayı nasıl öğrendiniz diyorlar. Edepsizlere baka baka öğrendim ben bunları diyor. Şimdi biri bana bakarak halini bir düzeltmeye gidiyorsa, hani şöyle derler, Peygamberimiz diyor ya, sizin vasıtanızda birisinin hidayete ermesi, üzerine güneş doğan her şeyden daha hayırlıdır. İnanılmaz bir müjde bu. Abi üzerine güneş doğan şey var ya, 9-7 gezegenin hepsine güneş doğuyor bir günde, bakın. İşte ben şunu bileceğim. Adam şöyle zannediyor. Birisinin benim aracılığımla hidayete ermesi, benim ona İslam'ı tebliğ yaptığımı zannediyor. Alakası yok. Sadece o değil ki. Mesela ben yaşantım yoluyla bir kişinin gerçekten bir hakikati, bir doğruluğu yaşamasına vesile oluyorsam, ki bunun haberdar olmayabilirim. Allah'ın büyük lütfu bana bu ya. Çok büyük lütuftur ya. Ya ben bunu dert edinmem lazım. Arkadaş, ben şöyle bir şey. Herkes her şeyi bilemez.
Tabii.
Mesela herhangi bir insandan İslam'ı tebliği bekleyemezsin. Efendim, dini konular, ilmi konular ağırdır. Ama ben herkesten şunu bekleyebilirim. Abi, tebliğ yapamayabilirsin ama temsil yapabilirsin. Sen bizatihi temsilin kendisi ol. İnancını öyle bir yaşa ki başkası sana imrensin ya. Ya senden iğrenmesin, sana imrensin. Dolayısıyla Peygamber dedi ki diyor, en üstün iman sahibi kişi nasıl anlarım? Ahlakına bakarak anlarım. Bu kişinin ahlakı benim imrendiğim ahlaksa, herkesin imrendiği bir ahlaksa, işte ha, bu kişinin imanı çok güçlü demektir. Bakın şimdi burada Peygamberimiz şöyle bir şey yapacağım. İmanı çok aktif, dinamik, canlı, monoton bir şey değil bak. Çok aktif bir hale getiriyor. İman öyle bir şey ki 24 saat içerisinde 24 bin kılığa girebilir. Her an aktiftir. Peki ne demek aktif olması? Onu da Cem ve Takif'in Asr Suresi tefsirinde mübarek, Allah rahmet eylesin, çok güzel bir iman tarifi var.
Hani diyor ya, nasıl hocam?
Hatta diyor işte, vel asri innel insan lefî husr illel lezine amenû. Onlar iman ederler. Ve tevassav bil hakkı ve tevassav bil sabir. Orada şey açıklıyor. Bir, iman nedir? Tevasi nedir? Tevasi, tavsiye etmek var ya. Hakkı tavsiye etmek ne demektir? Üç, sabrı tavsiye etmek ne demektir? Bu üç şeyi açıklıyor o sure tefsirinde. Hocam burada imanı şöyle açıklıyor. Bir, iman nefsin hayır ile şerrin, fazilet ve reziletin arasındaki farkı yakinen bir anlamasıdır diyor. Bak bu var ya, inanılmaz canlı ve diri bir iman tanımı. Yani şu diyor, iman denen şey şudur. Kişi hayır mı şer mi, yani bir harekette bulunuyorum ben, bir hareket yapıyorum. Bu hareketim acaba hayra mı sebep olacak, şerre mi sebep olacak, benim faziletimi mi artıracak, reziletimi mi artıracak? İşte bu aradaki farkı kişinin anlamasına iman denir diyor. O zaman bu şu, ya ben Peygamberimizin tanım yaptığı gibi her hareketimin sonucuna göre ben kendimi değerlendireceğim. Bu hareketi yapmak beni rezil mi edecek, vezil mi edecek? Bu hareketi yapmak beni faziletimi mi artıracak, rezaletimi mi artıracak? Bu hareketi yapmak benim iyiliğime mi, kötülüğe mi? İşte buna diyor iman karar verir.
Öyle.
Ama hocam,
bu beni mahcup mu edecek? Bu hareket yüzümü kızartacak?
Evet.
Yoksa yüzümü ak mı edecek? Şükür sebebim olacak.
Evet. Ya bu hareketim insanları inancımdan soğutmaya sebep mi olacak? Yoksa gerçekten ne güzel bir şey mi sebep olacak? Yani ben her hareketimi tartacağım. Oturmam, kalkmam, konuşmam, yazmam. Ben bilim adamıyım, öğretmenim. Öğretmenlik yapıyorum. Yazı yazıyorum, konferansa gidiyorum. Bu hareketler benim hayrıma mı sebep oluyor, şerrime mi sebep oluyor? Bunu her an, o zaman iman şöyle, yani saniyeler içerisinde yaptığımız hareketlerin hepsinde karar verici.
İşte bu
çok canlı bir iman.
Bir murakabe hassasiyetini gerektiren bir şey. Bir ihsan şuuru, ihsan kıvamı tam olarak böyle bir şey demek ki
evet.
Hocam.
Evet, ama işte bu imanın bu kadar güçlü olması için siz imanı beslemeniz lazım.
İman nasıl beslenir, neyle beslenir?
İman şöyle, beslenmeyen şey zayıflar. Doğrusu gereği budur. İman zayıflar. Mesela onlar diyor ruhlarındaki cömertliği, ayet var ya, ruhlarındaki cömertliği artırmak için verirler.
İnfak ederler.
İnfak ederler. Yani şu var, imanı besleyen yegane şey ameldir. Amel olmadan iman zayıf kalıyor. Bu amel denilen şey her neyse. Ahlak, güzel ahlak bir ameldir. Cömertlik bir ameldir. Kişinin ibadetlerini yapması, zorunlu ibadetler var. Onları yapmam bizim bir ameldir. Annemize babamıza iyi davranmak. Yani bir defa annesine babasına kötü davranan kişi Ne yaparsa yapsın her şeyi batıl, boş zaten. Boş uğraşıyor. Ya bir zekat da verir, fadaka da verir, namaz da kılar, güzel ahlakıdır. Boş işte bunlar. Çok kıymetli şeyler var. Allah önce diyor, la tüşrik billah. Allah'a şirk koşma, annene iyi davran. Daha ne olacak ya, ne tartışacağım? Ama şu vardır. Kula Allah'a isyan olan yerde kula itaat yoktur. Annen muameleni kötüleyse ona uymayacağım başka mesela. Ama normal şartlarda kişinin imanını diri tutması için hocam onu çok iyi beslemesi lazım.
Evet.
Şimdi metakifin bu dediği şey çok kıymetli. Az evvel konuştuk o örnek, yani bir reklam yapıyor bir tane firma.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Orada işte maalesef çocukları köpek gibi gösteriyor. Anne baba tipini gösteriyor. Çocuğu bazen diyorsun. Ya. Ya ama maalesef çok kötü. Allah da hemen çekildi reklamı. Aynı reklamı aynı firma Almanya'da yapıyor. Çocuklar var.
Ya burada.
Ve köpekler var. Bakın ne acı bir şey. Şimdi bu facia Allah sanki ne oldu hocam? Milletimiz öyle bir tepki gösterdi ki.
Anneliğin hiçbir şekilde bozulmasına müsaade etmeyiz.
Evet ve hemen reklamı çektiler. Tabii, i̇şte bu imanın bir sonucu bak. Var ya, bu tepkiyi ben şimdi bu habere üzüldük. Fakat habere sonucuna çok sevindik.
Niye bir aksiyon alındı?
Millet dehşet rahatsız oldu. Sosyal medya şu falan o kadar tepki gösterdi ki. Yani anneliği bu kadar ayağa düşürmeye, anneliği kıymetsiz, milletimiz tahammül edemedi. Allah'a şükür olsun, elhamdülillah milletimizin bu anne sevgisi şeyi hala diri ve canlı duruyor ki tepki gösterdiler. İşte insan tepki göstermesi için imanın kuvvetli olması lazım.
Doğru. Yani İmanı şunu mu diyorsunuz hocam? İmanın seni rahatsız etmesi lazım. Yerinde durduramaması lazım.
Evet evet. Aynen öyle.
Aksiyon almak gerekiyor.
Aynen. Hatta Peygamberimiz diyordu ya, öyle zaman gelir ki Müslümanım demek kişinin eline ateş alması gibidir diyor. İman bir kordur yüreğimizde. Ve sürekli bizi rahatsız eder. İslam'a karşı, imana karşı, hakikate karşı, Allah'a karşı, insanlığa karşı bir tepki, bir hadise varsa kişi duramaz yerinde. Duramaz. İman onu durduramaz. Harekete geçirir. Ama hocam bunun bakın şöyle bir şey de var. Bunun biz mesela burada bunları konuşuyoruz. Şimdi bir takım insanlar bizi dinliyorlar. Allah razı olsun. Şimdi bu dinleyenlerin hepsinde her söz tecelli etmez.
Elbette.
Bazı insanlar bu konuşmalardan ya Peygamberimiz böyle buyurmuş diye şimdi imanını daha etkili, daha kuvvetli hale getirmeye çalışır. Hareketlerine sebep olan imanı olduğunu bildiğine göre imanı bu harekete geçirmiyorsa imanda bir zaaf görür. Onu kuvvetlendirmeye çalışır. Fakat bunun için şimdi şöyle bir şeyden bahsedeceğim. İmam Gazali Hazretleri'nin hocam çok kıymetli ama her çağda, her zaman, her an hatırlatılması gereken bir sözü vardır.
Nedir o söz?
Bence, bu 24 saat bunun her yerde bence yazması lazım. Diyor ki İmam Gazali Hazretleri, bütün sıkıntıların sebebi iman zayıflığıdır.
Huzursuzlukların.
Evet.
Kaosların. Tabii.
Yani Peygamberimiz Mekke'de 8-10 yıl zulüm gördüler, işkence gördüler. İmanları kabiydiler. Sahabe efendilerimiz Medine'ye geldiler. Mehmet Akif diyor ya, nasıl oldu da 15-20 yıl içerisinde 3 kıtaya birden yayıldılar. Öyle kuvvetli imanları vardı ki hiçbir şey onları durduramadı. Ne zaman iman zayıflıyor, korku başlıyor. Düşmandan korkuyorsun, gelecekten korkuyorsun, hastalıktan korkuyorsun, aç olmaktan korkuyorsun, maaşsızlıktan korkuyorsun falan. Bir korku seni kapladı mı, işte iman korkunun karşısındaki en büyük şeydir, güçtür. Bak, bütün sıkıntıların sebebi iman zayıflığıdır. Peki, iman zayıflığının sebebi nedir diye soruyor mübarek. Diyor ki, iman zayıflığımızın sebebi takva sahibi alimlerin azalmasıdır diyor. Enteresan.
İman zayıflığının sebebi.
Evet. İman zayıflığının sebebi, ben şimdi diyorum ki benim imanım zayıfsa sebebi ne? Sebebi basit bana göre. Abi ben imanımı beslemiyorum. İmanımı takviye etmiyorum. Bir şeyi beslemezsen o şey zayıf kalır. Zayıf kalan şey ölür yani en sonunda. Hayır diyor İmam Gazali Hazretleri, iman zayıflığının sebebi gerçekten takvalı alimlerin azalması. Yani demek bu hocam? Uyarıcıların azalması. Şimdi bak biz bir takım insanları uyarıyoruz burada. Diyoruz ki kardeşlerim, Peygamber Efendimiz imanı şöyle tanımlamıştır. Mehmet Akif Berhum şöyle tanımlamıştır. Siz de imanınızı bir kontrol edin. Bak Peygamberimiz aktif canlı bir iman tanımı yapıyor. Dikkat edin, uyarıyoruz. Bu uyarı insanların kulağına geldiği zaman insana böyle bir titreme hasıl olur. Böyle bir şey de varmış demek ki diyecekler. Tamam. Alimler toplumda eksik olursa o hani diyor ya Peygamberimiz alimin ölümü, alemin ölümü. Çünkü insanın şöyle bir zaafı var. Hatırlatılmadığı zaman insan unutuyor. Unutuyor. Ne yapsın? Ben size hatırlatıyorum. Siz hatırlatıyorsunuz. Radyo hatırlatıyor bunları. Peki alimlerin, takvalı alimlerin azalmasının sebebi ne? Alimler var. Ama takvalı alim azalıyor. Ne? Diyor ki, alimlerin kalbinde dünya sevgisi yer etmeye başladıkça alimler artar, takvalı alimler azalır. Oysa alim azalmıyor. Maşallah zebil. Sebil yani etrafı alim dolu. Ama takvalı alim eksik. Niye takvalı eksik? Çok basit bir şey var. Dünya sevgisi kalbi kapladıkça takva sahipliği azalmaya başlar.
Tuğlu Emel hakeza.
Evet. Yani peygamberimiz böyle ne diyordu? Korkuların, bütün korkuların temel sebebi dünya sevgisi diyordu. Yani korku var ya böyle. İşte ben gelecek korkusu, geçim korkusu da dünya sevgisi arttıkça korkular artmaya başlar. Artıyor. Şimdi dolayısıyla alimlerin, takvalı alimler niye azalıyorlar? Çünkü alimlere dünya sevgisi artmaya başlıyor. Makam sevgisi, itibar sevgisi, mevki sevgisi, para sevgisi. Bunlar arttıkça takva azalıyor. Sonra diyor ki mübarek, yani dördüncü olarak diyor ki, kalbinde dünya sevgisi olan kişi insanları ahirete nasıl çağıracak diyor.
Öyle tabii. Ben de ne var ki ne vereceksin.
Uyaramayacaktır. Yani insanları hakkıyla uyaramayacaktır. Diyor ki mübarek Gazali, ben bunu Kimya Saadet'ten söylüyorum. Cilt 3 ve 4'ten aldım bunları. İnsanlar diyor, bakın çok güzel. Allah'a giden yolların üzerinde yolları kesen haramiler vardır. Onlara dikkat edin diyor. Gazetleri. Diyorlar ki ya efendim kim bu haramiler? Haramiler kimler? Yani ahirete giden yolda biz gitmeye çalışıyoruz. Kendi çapımızda işte ibadetimiz yapmaya, güzel ahlaklı olmaya çalışıyoruz. Ama diyor haramileri unutuyorsunuz. Efendim diyor kim bu haramiler? Cevap çok ilginç. Bak katiller, fasıklar, kafirler demiyor hocam. Ya. Diyor ki dünyanın sarhoş ettiği alimler diyor. Hocam bilirse geleneğimiz ilmi çok över.
Ama hangi ilim?
Heh, hangi alimi ilim? De çok över. Ya, fakat
hangi alim?
Fakat peygamberimizin duası vardır. Faydasız ilimden sana sığınırım diye. Bak dünyanın sarhoş ettiği alimler ahiret yollarını kesen haramilerdir diyor mübarek. Büyük bir şey bu ya.
Dünyanın sarhoş ettiği alimler ahiret yollarını kesen haramilerdir.
İşte FETÖ'de gördük hocam bunları işte. Hem de nasıl? Alimdik ya. Oo, hem de. Oo. Ucu bucağı yoktu ya. Aman yarabbim. Yani ama toplu intiharlar var Amerika'da, Japonya'da o sapık tarikatlar. Adam alim ya. Ama güya var ya insanlığın felaketi. Çünkü bir ilim karşısında, alim bilen karşısında insanlar doğası gereği bir zaaf içerisinde oluyorlar. İnanıyorlar, güveniyorlar onlara. Dolayısıyla hakkı bilen, hakkı tavsiye eden alimler çekilip de dünyana sarhoş ettiği, kalbine dünya sevgisini doldurduğu alimler etrafı sarınca İşte o zaman iman ehli insanlar azalıyor. İmanın gücü azalıyor hocam.
Hocam burada hem bir nefes almış olalım. Çok kısa bir yayından önce de sizinle paylaşmıştım. Bir nahiv dil bilgisi aliminin bir gemi yolculuğundan müsaadenizle bahsetmek istedim.
Estağfurullah. Evet çok güzel bir hikayedir.
Anlattıklarınızı desteklemesi sadedinde. Şimdi bir nahiv dil bilgisi alim gemiye binmiş. Sefer esnasında da İlmine mağrur bir şekilde gemiciyle sohbete koyulmuş. Gemiciye zaman zaman muhtelif sualler soruyor. Muhatabından cevabını alınca da gemiciye karşı ilmiyle iftihar etmek üzere yazık yazık demiş ya. Ömrünün yarısını cahilliğin yüzünden heba ve ziyan etmişsin sen. O böyle istihzalı, müstehsi bir üslupla. Neyse, temiz kalpli gemici de epey gönlü kırılmış ama olgunluk gösterip cevap vermemiş nahivci. Derken şiddetli bir fırtına çıkmış. Gemi de müthiş bir girdabın içine sürükleniyor. Herkesin telaşa kapıldığı o hengamede bu sefer gemici nahivciye dönmüş. Alime ey üstad demiş, yüzme bilir misin? Nahivci böyle solmuş sararmış korkuna, hayır bilmem demiş. Bunun üzerine gemici mahzun bir eda ile şu mukabelede bulunmuş. Az önce nahiv bilmediğim için benim yarı ömrüm mahvolmuştu.
Evet.
Öyleyse şimdi senin bütün ömrün mahvoldu. Zira bu geminin bu girdaptan kurtulma imkanı yoktur ey nahivci. Bu deryada nahivden ziyade yüzme ilminin daha faydalı ve zaruri olduğunu bilmez misin sen demiş.
Ya
işte buradaki faydalı ilim nedir?
Tabii,
İhtiyaca cevap veren ilim.
Tabii.
ebedi hayatımızı inşallah kurtuluşa erdirecek ilim.
Tabii Yunus Emre diyor ya, ilim ilim bilmet, ilim kendini bilmet. İlmin birinci basamağı kendini bilmek. Zaten kendini bilen kimseye bulaşmaz ya. Kimseyi eleştirmez, horlamaz, küçük görmez. Ahlakın birinci basamağı kendini bilmektir. Çünkü kendini bilmek, haddini bilmen de birinci basamağıdır. Dolayısıyla çok doğrudur. Yani şimdi bizim bu haramilere dikkat etmemiz lazım. Hocam bakın, hani şöyle bir şey vardı, çok güzel. Kötülük var mıdır? Efendim vardır. Karanlık var mıdır? Vardır. Hayır diyor, kötülük yoktur. Kötülük iyiliğin eksikliğidir. İyilik azsa kötülük olmayacak. Tamam mı? Kötülüğün yayılmasının sebebi iyilerin ortadan çekilmesi. İyiliğin yayılmaması. Mesela karanlık var mıdır diyor, vardır. Hayır, karanlık yoktur diyor. Karanlık ışığı olmamasıdır. Eğer ışık olsa var ya, karanlık olmayacak. Şimdi ne oluyor? Bu yol kesen harami alimler, dünya sevgisiyle sarhoş olmuş, kalplerine dünya sevgisinin makamını, mevkini büyüdüğü alimler o kadar artıyorlar ki, gerçek alimler çekiliyorlar, kaçıyorlar. Konuşmaktan, sohbetten, işte meydanda bulunmaktan kaçıyorlar. Ne yapıyorlar? Meydana bırakıyorlar mı bu sarhoş haramilerin yerine? O zaman ne oluyor? İnsanlar iyi ile uyarılmayınca kötüyle zehirleniyorlar. Basit bir şey bu. Hani diyor ya, kendini hakla meşgul etmezsen şeytan seni batılı işgal eder. Ya hiç şansın yok. Yani üçüncü bir yol da yok ya.
Yok hocam, kainat boşluk kabul etmez. Etmiyor
da. Ya o alemin peşine gideceksin, hak alemi bulacaksın. Ya da o yol kesen haramiler senin yolunu kesecekler.
Ortası yok.
Şimdi hocam, Şems-i Tebrizi Hazretleri'ne bir gün soruluyor. Diyorlar ki, efendim insanların en üstünü, en kıymetlisi kimdir diye bir soru sormuşlar. Bakın. Bu mübareğin böyle bir dört tane cevabı vardır bu soruya. Hani deminki gibi. İmam Gazali'ye bak. Diyor ki bir, şu dört kimse Allah katında çok kıymetlidir. Birincisi, bak birinci şunu koymuş. Şükreden zengin.
Evet.
Bak, bu zengin ilmen zengin olabilir. Manen zengin olabilir. Ya şimdi para. Çünkü şu var. Allah zengini şükürle imtihan eder. Fakiri sabırla imtihan eder. Var ya. İki, kanaatli ve sabreden fakirler. İhsan etmiyorlar. Tamam mı? Üç, işlediği günahlara pişman olup Allah-u Teala'nın azabından korkan kimse. Bak, bunlar demin bahsettiğim yol kesen haramilerin şerrinden emin olmuş kişiler. Tamam. Dördüncüsü de takva, vera, zühd sahibi kişiler. Bunlar o kişilerdir ki haramdan kaçarlar. Bir de şüpheliler vardır. Onlara çekinirler. Ya şimdi ben bunu yesem mi, içsem mi, bunu alsam mı, almasam mı falan diye bir tereddüt geçiriyorlarsa almamayı tercih ederler. Çünkü şüphe olan yerde bir hakka sakatlık gelebilir, çekinirler. Şimdi diyor ki bak burada, peki bunların içerisinde en kıymetlisi kimdir? Hocam çok güzel bir soru. Diyor ki, insanların en kıymetlisi Allah indinde ilim ve hilim sahibi alimlerdir.
İlim ve hilim sahibi, yumuşaklık.
Yumuşaklık. İnsanlara güzel manada bağırmaz, çağırmaz, insanların başına kalkmaz, ilmiyle insanları dövmez, insanlara hakaret etmez. Bak çok önemli. Az evvel bak, ilim sahibi adam en şerli insandı. Şimdi en yüce insan oldu ya.
Öyle.
Niye? Yol kesen haramiden kaçın. Kim abi onlar? Dünyanın sarhoş ettiği alimler. Zehirliyor insanlar. Bilmiyor ki insanlar. Bir fetva veriyor. Etrafı karmakarışık ediyor. Mesela şu an öyle alimler var. Hocam çok kıymetli. Bizim geleneğimizi biliyorsunuz. Ehl-i sünnet ve cemaat sahabeleri asla eleştirmez. Eleştirmez. Kesinlikle. De kardeşim, sahabelerin her birisi yıldızlardır. Biz eleştirmeyiz. Onların bir sorunu varsa Cenab-ı Hak daha iyi bilir. Biz karışmayız. Çünkü evet, onlara karışmak ve karıştırmak bize bir fayda vermeyecek. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü şöyle bir şey oldu bakın. Sahabeleri eleştirenler bir müddet sonra hocam yavaş yavaş hadisleri eleştirmeye başladılar.
Tabii tabii tabii.
Hadisleri eleştirenler peygamberimizi eleştirmeye başladılar. Peygamberimizi eleştirenler Kur'an-ı Kerim'i eleştirmeye başladılar. Şimdi sıra geldi Cenab-ı Hak eleştiriyorlar. Görüyordu işte bunu, adım adım gidiyorlar.
Ve iflah olmuyorlar hiçbir
şekilde. Olmuyor hocam, olmuyor.
Allah da saptırdıkça saptırıyor.
Evet, ama bunlar büyük alim ha.
Sözde.
Sözde işte bunlar alim. Adam Kur'an-ı Kerim'i beğenmiyor, Allah'ı beğenmiyor. Böyle diyor, sure
kıt mi olur? Aklında.
He, böyle sure mi olur diyor, böyle ayet mi olur diyor. Ve bu, hadis, bunu demekle şu anda binlerce gencin kanına giriyor.
İfsad ediyor tabii.
Ediyor. Onun karşısına çıkıp da bir tane büyük bir alim demedikçe, aksini söylemedikçe bu gençler zehirleme devam ediyor. Çok tehlikeli. Yani en tehlikeli insan yeryüzünde alemlerdir. En muteberli de alemlerdir. Hiç şüphe yok dediği bak. Yani diyor ki bakın dört türlü cömertlik var diyor. Şems-i Tebriz Hazretleri bak bizi uyarıyor. Azvede ki kavramlara sabitlemeyelim. Cömertlik ne? Abi cömertlik maldan o değil sadece. Bak dört cömertlik vardır. Bir, mal cömertliği birdir sadece. Mal cömertliği zahitlere mahsustur. Bunlar bu cömertlikleri yaparlar. Allah-u Teala'yı tanımayı bununla alırlar diyor. Yani mal cömertliği en basitidir demek istiyor arkadaş. Bak iki, beden cömertliği. Bedenin cömertleri de var. Kimdi bunlar? Bunlar müştehit alimlerdir. Bak bu alimler onlar Allah-u Teala'nın yolunda vücutlarını, varlıklarını heba ederler. İlim yolunda. Geceleri yoktur, gündüzleri yoktur, mekanları yoktur. Sürekli Allah yolunda ilim edinirler. Bunu insanlara paylaşırlar. Bunlar beden cömertleridir. Varlıklarını feda etmişlerdir. Üçüncüsü can cömertleri vardır diyor. Bunlar şehitlerdir.
Mallarıyla, canlarıyla cihad ederler.
Bunlar şehitlere mahsustur. Onlar da insanın en kıymetli olan şeyini vermişlerdir. Bir dördü var ki kalp cömertliği diyor ona mübarek. Bu ariflere mahsustur. Onlar da gönül vererek muhabbet alırlar.
Gönül alırlar.
İşte olur. En zoru bu var ya. Sürekli insanları işte şuna ayırmadan bunu ayırmadan Yunus Emre Hazretleri'nin dediği gibi bizim 72 millete nazarımız bir dediği gibi gönül almaya çalışarak hayatlarını feda eden insanlar var. E şimdi ne olacak hocam? İşte bu tür insanların artması az evvel bahsettiğimiz evet. imanın artmasına, kuvvetlenmesine sebep oluyor. Ya yani mesela şimdi siz gidiyorsunuz bunu Mevlana Hazretleri devrinde çok olurmuş. Bir gün bir adam eve gelmiş. Bakmış adam çok şen şakrak hanımı şaşırmış. Demiş ki bey hayır de bugün çok şensin demiş ya. Ya demiş hanım bugün demiş camiye gittim demiş. Bir vaaz etti hocam biri. Dedi ki arkadaşlar cennete girmek kolay ya. Öyle zor bir şey zannetmeyin ya. Ne yapacağız? Ya kardeşim ibadetinizi yapın. Bir de cömert olun tamam ya. İnsanlara karşı diye. Güler yüzlü olun bu kadar demiş ya. Ben demiş yaparım bunu ya. Öbür akşam adam eve bir geliyor. Adamın suratı düşmüş. Yüzmüş. Diyor bey ne oldu diyor bir şey mi oldu diyor. Ya bugün bir diyor, imam vaaz etti camide diyor. Cennete girmek mümkün değil vazgeçtim ben diyor. Aha bu işte aynı alim. İki tane alim orada. Biri konuşuyor. Adam gaza gelmiş. Cömertlik yapacak. İbadetini yapacak. Öbürü bir konuşuyor. Adam imkansız bir şey ya. Adam bir vaaz ediyor. Ya duanı kabul imkansız bir şey. Adam etmeyeyim dua kardeşim. Bu nasıl bir şey ya? Diyor. Aa duanın şartları şöyle şartlı. Ya bırak bunu ya. Cenab-ı Hak diyor ki isteci bu ni ve secip lekum beni çağırın geleyim diyor. Mübarek ayet var. Ne yapıyorsun? Niye? Yani Peygamberimizin şu ilkesi o zaman hepimizin hayatın düsturu olmasına bana göre bir şülü ve la tünefiru yesülü ve la tüasür.
Kolaylaştırmaz, zorlaştırmaz.
Ben acizane lise son sınıftaydı İmam Hatip'te hocam bize bu hadisi ezberletti. Hı. Ben hocam 1983-2026 olmuş 40 küsür yıl, 45 yıl oldu neredeyse. Benim hayatımın ilkesi bu hadistir.
Nedir hocam? Yani tam açalım.
Kolaylaştır. Zorlaştırma. Müzenefettir. Bir babayım ya. Ben babalık acayip kolaylaştırıcı bir adamımdır. Ne çocuklarıma güzel. Karşı, eşime karşı hayatı acayip kolaylaştırırım. Zorlaştırmam. Müjdelerimi nefret ettirmem. Öğretmenim. Dersimden kimseye nefret ettirmem. Kolaylaştırırım. Öğrencilerimi sıkmam, bunaltmam, müjdelerimi nefret ettirmem, elinden geldiği kadar bunlara dikkat
sevdirmek,
ederim.
Sevdirmek, sevdirmek, sevdirmek.
Evet, bu hadisin sadece dinini anlatmak da değil, hayatın her anında, ya şimdi siz bir program yapıyorsunuz tamam mı? Siz radyocusunuz, spikersiniz, programcısınız, tamam siz de bir alimsiniz, bu işin alimisiniz, biz başka şeyin alimi. Ya bir program yapıyorsun, bir sürüm yapıyorsunuz, milletin içi açılıyor ya. Ne değil güzel mi? Ferahlıyor ya. Ferahlıyor, oradan öyle kuş gibi kalkıyor. Abi bunu yap işte. Ama bir program yapıyorsun adam dinliyor içi kararıyor ya yerinden kalkamıyor bunu yapma kardeş konuşma. İnsanları umutlandırmıyorsan neşelendirmiyorsan.
Ümit vermiyorsan.
Bir inşirah vermiyorsan yapma bunu ya yapma. Namazını.
O yüzden hocam Allah gani gani rahmet eylesin.
Amin.
Gönerli Mehmet hocamızı bu ve benzeri mevzuları konuştuğumuzda muhakkak hatırlarım. Bakın Gönerli hocamız. Bir gün içerisinde Eyüp Sultan Camii'nde, Aziz Mahmut Hüdayi Camii'nde, Yavuz Sultan Selim Camii'nde vaazlar verir.
Evet.
Ve hocam der ki hepiniz cennetliksiniz der.
Ya,
onca olsun, der, onca der, onca ya, der işinizi ya, gücünüzü bıraktınız.
Ya.
Çarşıdaki hanımlar alışverişi bıraktınız. Geldiniz burada vaaz dinlemeye. Hepiniz cennetliksiniz der. Hep ümit veriyor, enseyi karartmıyor.
Ay ne kadar güzel işte. Allah razı olsun.
İnşirah
ya,
veriyor, ferahlık ya, veriyor. Onun vaazından çıkanlar kuş gibi hafiflermiş ve imanları da böyle takviye olmuş bir şekilde ayrılırlarmış.
İşte mesela,
demek ki olabilir, benden de olabilir.
İşte o alem işte.
Hep
o
cennetle alem müjdeliyor.
O alemler azaldıkça insanların, evet, imanı zayıfladı. Hani böyle bir dörtlük vardı Nabi merhumdan. Müsaadesiyle bir
lütfen okuyayım. Efendim.
Diyor ki bakın çok güzel bir dörtlüktür. Her şeyi özetliyor. Erzak-ı mukadderde tevakkuf yoktur.
Yani?
Diyor ki herkesin rızkı gelir. Merak etme.
Amin.
Birinci kısmı. İki, taksim-i ilahide tehallüf yoktur. Allah'ın taksiminde şaşma, gecikme, erteleme olmaz. Merak etme. Canını sıkma. Bak. Arayişi elfazı zarafet sanma. Sakın güzel sözler söyleyip zarafeti güzel sözler söylemek olarak algılama. Tamam mı? Zarafet varlıktadır yani. Alemde sükut ve tazarruf yoktur. Şimdi hocam çok önemli. Alemdeki en büyük zarafet Allah susmaktır. Ya. Niye bunu söylüyor musun? Muhittin İbrahim Hazretleri'nin bir sözü vardır. Der ki sözünü amelden sayan kişinin susması uzun olur diyor.
Günün sözü. Sözünü ya, amelden sayan kişinin susması uzun olur. Muhittin Arabi Hazretleri.
Evet, Muhittin Arabi Hazretleri diyor.
Not ettik.
Yani sözümüzü amelden sayalım.
Tam olarak öyle.
Çünkü niye bunu diyoruz? Çünkü sözünle insanlara inşirah veriyorsan,
ne
bereket abi veriyorsan, içini açıyorsan, onların kalbine bir rahatlık, huzur veriyorsan, hayatına anlam katıyorsan, neşe katıyorsan, ümit katıyorsan konuş. Yoksa sus ya.
Ya hayır söyle ya sus.
Ya işte o. Çünkü sözümüz amelimizdendir.
Öyle diyor ya Bessami Yazgan bir hocam şiirinde. Konuşmak bize mahsus. Olsa da bir güzel süs. Ya hayır de yahut sus.
Ya sus.
Dili incitme gönüllü.
Ya, ya işte, işte evet evet evet. Çok güzel.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim hocam.
Bütün bir program boyunca aslında anlattıklarınızı Allah razı olsun bize. Ömrünü iman davasına, imanı kurtarma davasına vakfetmiş olan Bediüzzaman Hazretleri'nin, evet, şu sözünü de hatırlattınız. Der ki Üstad Hazretleri, iman hem nurdur hem kuvvettir.
Evet,
evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir.
Aynen,
ve tamam, imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. Vesselam.
Ya, evet, çok güzel. İşte. Aynen bu üstadım. Tabii, tabii.
İnanmış İman, adam, evet, kainata meydan okuyan adam.
İmanlarını zırh giyenlere hiçbir korku, hiçbir kurşun, hiçbir şüphe, endişe işlemez.
Allah'ın izniyle. Dursun Ali Hocam çok teşekkürler.
Teşekkür.
Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Dursun Ali Tökel Hocamızla beraber Bir Söz Ola programını daha burada hitama erdiriyoruz. Anlattıklarımızın, konuştuklarımızın, bu mikrofonlar başında sizlerle paylaştıklarımızın önce kendi alemimizde, kendi dünyamızda karşılık bulması, İnşallah, tesir etmesi, hayatımızda ete kemiğe bürünmesi en içten duamızdır. Siz de bize Allah razı olsun vefalı bir yol arkadaşı olarak kulak misafirliği yapıyorsunuz.
Sağ olsunlar.
Bunların da dünyanızda karşılık bulması tek niyazımız, duamızdır. Diyelim, noktalayalım. Haftaya görüşmek üzere aynı saatlerde. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla efendim. Çok sağ olun.